Nostaljika başlıyor.
Kocaeli Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Ki'den herkese iyi akşamlar. Mikrofonda ben Gizem Kılınç. Yepyeni bir nostaljika serüveniyle sizlerleyim. Bugün stüdyoda parlatılmış albümlerin, kusursuz vokal kayıtlarının ve bilgisayar başında milimetrik hesaplanmış melodilerin kapısını dışarıdan kilitliyoruz. Bu hafta konseptimiz ilk kayıtlar ve ham sesler. Müzik tarihindeki en olduğu gibi ve bazen de en hatalı anlara odaklanacağız. Stüdyo imkansızlıklarının nasıl birer karaktere dönüştüğünü, bir stop komutunun şarkıyı nasıl ölümsüz kıldığını ve enstrümanların o en çiğ hallerini konuşacağız. Program açılışını rock müziğin en dolambaçsız ve belki de en amatör ruhlu köşelerinden biriyle yapıyoruz. The Modern Lovers. Grubun kurucusu Jonathan Richman, henüz lisedeyken Velvet Underground hayranı olan ve New York'a gidip onların menajerinin kanepesinde uyuyacak kadar müziğe tutkulu bir gençti. Boston'a döndüğünde kurduğu bu ekipte sonradan The Cars ve Talking Heads gibi dev gruplara katılacak isimler vardı. Ama o an sadece kısıtlı imkanlarla kendi dünyalarını kaydediyorlardı. Dinleyeceğimiz Roadrunner, 1972 yılında kaydedilmesine rağmen resmi olarak yayınlanması için yıllarca beklenmiş bir protopunk cevheri. Şarkının o meşhur iki akorluk inatçı ritmi aslında Jonathan Richman'ın Massachusetts otoyollarında gece yarısı tek başına sürerken duyduğu o özgürlük hissinin bir yansıması. Kayda dikkat ettiğinizde Jonathan'ın o pek de kusursuz olmayan, her an detone olmaya müsait ama inanılmaz derecede sahici sesini duyacaksınız. Bu kayıt stüdyo masalarında değil, otoyolun tozunu, modern dünyanın gürültüsünü ve radyodan gelen o sihirli sesi seven bir gencin heyecanıyla şekillendi. Sex Pistols'tan John Jett'e kadar pek çok ismi peşinden sürükleyen o inatçı ritimle başlıyoruz. Radyosu sonuna kadar açık bir gencin hikayesi.
1, 2, 3, 4, 5, 6
Stooges 1969'da Michigan'da bir araya geldiğinde aslında rock müziğin o zamanki gösterişli halinden tamamen uzaktı. Ellerinde sadece 3 akorluk bir gitar riffi ve sokağın o direkt tavrı vardı. Dinleyeceğimiz I Wanna Be Your Dog, prodüksiyon hilelerine hiç girilmemiş, olduğu gibi kaydedilmiş bir parça. Şarkının o meşhur döngüsüne eşlik eden tek nota piyano vuruşu aslında prodüktör John Cale'in stüdyoda bulduğu bir piyano ile şarkının üzerine öylesine eklediği bir detaydı. Ne bir melodi kaygısı ne de süsleme var. Sadece şarkının ritmine eşlik eden inatçı bir vuruş. Bu parça yıllar sonra Guy Ritchie'nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels filmiyle de öyle bir bütünleşti ki filmin o zeki ve tekinsiz yeraltı dünyasının sesi haline geldi. Ne şan dersi ne de parlatılmış bir stüdyo kaydı. Sadece Iggy Pop'un o an mikrofon başında verdiği kontrolsüz tepkiyi dinliyoruz. Punk ve heavy metalin temel taşlarından biri kabul edilen işte o kayıt. York'un o tekinsiz ama bir o kadar da entelektüel sokaklarına The Velvet Underground'a bağlanıyoruz. Velvet Underground 1964 yılında kurulduğunda aslında bildiğimiz rock gruplarından çok farklıydı. Lou Reed'in o dönemki ucuz roman estetiğiyle yazdığı hikayeler John Cale'in klasik müzikten getirdiği deneysel dokunuşlarla birleşti. Andy Warhol'ın kanatları altında onun meşhur stüdyosu The Factory'de şekillenen bu ekip aslında punk ve alternatif rock'ın temellerini o yıllarda çoktan atmıştı. Dinleyeceğimiz I'm Waiting for the Man, grubun 1967 tarihli o meşhur muz kapaklı ilk albümünden. Şarkı 26 dolara Harlem'de adamını yani satıcısını bekleyen birinin hikayesini anlatıyor. Ama şarkının asıl gücü o dönemki süslü müziklerin aksine ne kadar ham ve direkt olmasında saklı. Kayıttaki o inatçı, sanki bir makine gibi tıkırdayan piyano, Lou Reed'in konuşur gibi hiçbir süsleme yapmadan şarkı söyleme tarzı tam olarak bu haftaki konseptimize, yani kusurlu ama gerçek seslere hitap ediyor. İlginç bir detay, David Bowie bu şarkıyı henüz albüm çıkmadan bir asetat kopyasından dinleyip o kadar etkilenmiş ki albüm yayınlanmadan sahnede çalmaya başlamış. Ne bir şov ne de parlak bir stüdyo dokunuşu. Sadece New York'un o günkü gerçekliği ve o meşhur ritmi.
Shoes and a big straw hat.
York'un havasından çıkıp şimdi çok daha oyuncu ama bir o kadar da yalın bir yere. Milwaukee'nin sokak köşelerine, Violent Famous'a gidiyoruz. Bu grup aslında gerçek bir sokak müzisyenliği hikayesi. 1981 yılında bir konser salonunun önünde kaldırımda çalarken The Pretenders grubunun gitaristi tarafından keşfedildiler ve o gece kendilerini bir anda dev bir sahnede ön grup olarak buldular. Dinleyeceğimiz Blister in the Sun, 1983 tarihli ilk albümlerinin açılış şarkısı. Bu parçayı konseptimize dahil eden şey, o dönemki devasa stüdyo prodüksiyonlarına kafa tutan sadeliği. Şarkıdaki o meşhur davul yürüyüşü, Victor De Lorenzo'nun grupla ilk kaydıydı ve sadece bir trompet ile fırça vuruşlarından ibaretti. Brian Ritchie'nin o tıkır tıkır eden akustik bas gitar sesi ve Gordon Gano'nun sanki kulağınıza fısıldıyormuş gibi başlayıp birden yükselen vokali şarkıya o tek seferde kaydedilmiş hissini veriyor. Yıllarca yanlış anlaşılan, hakkında türlü teoriler üretilen sözlerine rağmen Gano'ya göre bu sadece basit bir şarkı. Cilasız, eklemesiz ve tamamen kuru bir kayıt. Sokak köşesinden radyo dalgalarına uzanan o enerji.
Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one.
Boston'ın taş ocaklarından ve antropoloji derslerinden sıkılıp Puerto Rico yollarına düşen bir zihnin rock müziğin yapısını nasıl kökten değiştirdiğine bakıyoruz. Pixies. 1986 yılında Black Francis ve o da arkadaşı Joey Santiago'nun bir gazete ilanıyla kurduğu bu grup aslında amatörce yaklaşımının ne kadar devrimci olabileceğinin kanıtı gibi. İlanda aradıkları kriter basitti. Hem folk ikilisi Peter, Paul ve Mary'i hem de hırçın Hüsker Dü'yü aynı anda sevecek bir basçı. Bu ilan onlara grubun sounduna o meşhur kontrastı katacak olan Kim Deal'ı kazandırdı. Dinleyeceğimiz Where Is My Mind, 1988 tarihli ilk albümleri Surfer Rosa'nın incisi. Şarkının hikayesi Black Francis'in Karayipler'de tüplü dalış yaparken peşine takılan küçük bir balıkla yaşadığı o tuhaf deneyime dayanıyor. Ama bu kaydı ham sesler konseptimize dahil eden şey şarkının başındaki o meşhur an. Kayıt başladığında Kim Deal vokallere yanlış bir notada giriyor ve Black Francis stop diyerek şarkıyı kestiğini, ardından güldüklerini duyuyoruz. Prodüktör Steve Albini bu insani hatayı silmek yerine kayıtta bırakmayı tercih ediyor. İşte o anın yarattığı doğallık şarkının o tekinsiz ama bir o kadar da tanıdık atmosferini mühürlüyor. Yıllar sonra Fight Club filminin kapanışıyla zihinlere kazınan, hatta NASA'nın Mars'taki keşif aracını uyandırmak için uzaya gönderdiği o kült parça. Kayıt odasındaki o meşhur duraksama ve Kim Deal'ın o büyüleyici vokaliyle Pixies. Stop. Şimdi bilerek kusurlu olmanın, yani düşük sadakatli kayı takımının kitabını yazan bir ekibe gidiyoruz. Payment. 1989 yılında Kaliforniya'da Stephen Malkmus ve Scott Camberg tarafından kurulan bu grup aslında bir müzik projesi olarak başladı. İlk kayıtlarını eski bir hippie olan Gary Young'un evinde bir derme çatma stüdyoda yaptılar. Payment'ı bu haftaki konseptimize dahil eden şey profesyonel stüdyoların o pürüzsüz sesinden nefret etmeleri ve kayıt sürecinin dürüstlüğünü dinleyiciye doğrudan sunmaları. Dinleyeceğimiz Summer Babe, grubun 1992 tarihli efsanevi ilk albümü Slanted and Enchained açılış parçası. Şarkıyı dinlerken o meşhur gitar cızırtılarına ve Malkmus'un sanki bir odada tek bir mikrofonun karşısında öylesine mızıldanıyormuş gibi duran vokal tarzına dikkat edin. Şarkıda o dağınık yapı aslında müzik tarihinin en bilinçli teknik tercihlerinden biri. Pitchfork'un deyimiyle Vanilla Ice'ın listeleri alt üst ettiği bir dönemde bir rock şarkısına Ice Baby sözleriyle başlamak ya cüretkar bir özgüven ya da büyük bir saçmalıktır. Malkmus ikisinin arasında öyle ince bir ipte yürüyor ki şarkı ciddiyetle dalga geçmek arasında gidip geliyor. Mükemmelliyetçilikten uzak olduğu gibi hatta biraz tembelce kaydedilmiş o saf indie rock sesi Payment.
Time.
1970'lerin sonundaki Londra'da punk sahnesinin en kuralsız ekiplerinden biri var, The Silets. 1976 yılında henüz 14 yaşında Ari Yap'ın bir Patti Smith konserinde annesiyle tartışırken diğer grup üyeleriyle tanışmasıyla temelleri atılan bu ekip müzik tarihindeki en amatör ama devrimci duruşlardan birini sergiledi. The Clash Isle turneye çıktıklarında henüz enstrümanlarını yeni yeni öğreniyorlardı. Ama Joe Strummer'ın da dediği gibi sahip oldukları o enerji her şeyin önündeydi. Dinleyeceğimiz Typical Girls, grubun 1979 tarihli efsanevi ilk albümü Cut'tan. Bu kaydı ham sesler konseptimize dahil eden şey, o dönemki tertemiz pop prodüksiyonlarına inat şarkının aksak ritmi ve Ari Yap'ın o kendine has, hiçbir şan dersine sığmayan güneşin vokal tarzı. Şarkıdaki dub ve reggae etkileriyle birleşen o yamuk davul vuruşları aslında mükemmelliyetçiliğe bir başkaldırı gibi. Nirvana'nın efsanevi ismi Kurt Cobain'in favori kayıtları arasında saydığı bu albüm, 90'lardaki Rio takımının da en büyük ilham kaynağı oldu. Davulda Palmolive'in yerine gelen, Batgin'in o bas ağırlıklı, süssüz ve her an dağılacakmış gibi duran ritim örgüsü, müziğin teknik bir beceriden çok bir tavır olduğunun en dürüst kanıtı. Kalıplara sığmayan, o tipik olmayan kızların sesiyle... 1970'lerin sonundaki Londra'ya post-punk'ın kendine has özellikleriyle bize sunan ekiplerinden birine gidiyoruz. The Raincuts. 1977 yılında Gina Birch ve Ana da Silva'nın bir The Silats konseri izleyip kızlar da bunu yapabiliyormuş diyerek gaza gelmesiyle kurulan bu grup, rock tarihinin en insani ve amatör ruhlu duruşlarından birini sergiledi. Onları bu haftaki konseptimize dahil eden şey profesyonel bir mükemmelliyetçilik yerine, Kurt Cobain'in de hayranlıkla bahsettiği o çatı katındaki bir yabancıyı dinliyormuşsunuz gibi hissettiren mahrem ve çiğ sesleri. Dinleyeceğimiz Lola aslında bir The Kinks klasiği. Ancak The Raincoats bu şarkıyı aldığında onu cilalı bir cover olmaktan çıkarıp tamamen kendi ham dünyasına dahil etti. Şarkıda duyacağınız o keman gıcırtıları, Vicky Aspinall'ın klasik eğitimini bir kenara bırakıp John Cale tarzı deneysel bir yaklaşımla enstrümana saldırmasının bir sonucu. Şarkının o aksak ritmi ve sanki her anda alacakmış gibi duran yapısı aslında grubun bilinçli bir tercihi. Kurt Cobain'in bu albümü hayatının en mutsuz dönemlerinde bir huzur kaynağı olarak tanımlamış ve dinlemekten ziyade onlara kulak misafiri oluyormuşum gibi hissediyorum demişti. İşte bu kulak misafiri olma hali kayıttaki o tüm kusurları birer samimiyet nişanesine dönüştürüyor. En doğal haliyle kaydedilmiş, sokağın içinden gelen bir yorum. I met her in a club down in Old Soho where they drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello. I'm tam sesler ve kusurlu kayıtlar listemizin sonunda 1979'da Minneapolis'te kurulan ve hayranlarının kısaca The Mets dediği bir ekip var. The Replacements. 1981 tarihli ilk albümleri Sorry Ma, Forget to Take Out the Trash, tam bir Power Trash manifestosu. Ama bu albümün içinden fırlayan bir şarkı var ki Paul Westerberg'in belki de yazdığı en iyi şey, I'm in Trouble. Şarkıyı dinlerken o meşhur nakarata dikkat edin. Westerberg Trouble derken sanki başının belada olmasından gizli bir zevk alıyor gibi görünüyor. Oynak, ciddiyetle dalga geçen ve her anda alacakmış gibi duran bir mevzu. Şarkının ortasında gitarist Bob notalar saçarken Westerberg'in kontrolü tamamen kaybedip sadece çığlık attığını duyacaksınız. Kayıt odasındaki o kaosun, parasızlığın ama saf rock'n'roll inadının zirvesi. Karşınızda kısa, sert, sonuna kadar eğlenceli I'm in Trouble. Saatte Kocaeli Üniversitesi Uygulama Radyosu Radyo Key'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nostaljika sona erdi.